Ayrım 18.
Bir avuç Vietnamlı et ateşe, çeliğe karşı koyarken, hatta ateşi çeliği yenerken övünüyor, alkışlıyoruz onları. Ama seyrediyoruz. Böyle giderse sonuç Hitler'in sonucu olacaktır. Vietnam'dan sonra dünya mezbahasını seyredecek göz kimsede kalmayacak. Kimse kalmayacak. Bu korkunç Mars'a insanlık bir şey söylemeli artık. Bir şey yapmalı. Bu korkunç Mars'a Amerika bir şey söylemeli. Amerikan gençliği, Amerikan işçileri, Amerikan aydınları, Amerikan halkı. Lincoln'un, Faulkner'in halkı bir şey yapmalı. Vietnam arenası seyirciliğinden dünyamızı kurtarmalı. Bu korkunç, tüyler ürpertici seyircilikten ancak ve ancak bizi Amerikan halkı kurtarabilir. Peki Amerikan sanatçıları nerede? Romancıları, şairleri, sinemacıları nerede? Vietnam'a karşı koyduğundan dolayı bir John Bayes'in dışında kaç sanatçı hapiste? Steinbeck mi? Vietnam kasaplarıyla birlik olduğundan bu yana yazar soyunun bu yüz karasının kitaplarını tutmaya artık elim varmıyor. Bir şey daha var insanlık dışı olan. Sömürgeciliğe karşı ilk savaş bayrağını açmış ve etle çeliğe karşı koymuş ve Vietnam dövüşü gibi insanlığı onurlandıran bir dövüş vermiş Mustafa Kemal'in memleketinden bazı insanlık dışı yaratıklar çıkıyor, Vietnam arenasının kasaplarını tutuyor, onları alkışlıyor. Bir şey daha var insanın yüreğini burkan. Özerkliği olan TRT, aynen kasapların ağzıyla konuşuyor Vietnam haberlerini verirken. İnsanlık için Vietnam arenasının seyirciliği yetmiyormuş gibi, bir de arenanın kasaplarıyla birlik olmak. Hele Türkiye'de. Yuh olsun, yüz binlerce yuh olsun ervahımıza. Çağımız güzel çağ, halklar uyanıyor, zincirler paramparça. Çağımız utanç verici bir çağ. Vietnam arenasının zavallı seyircileriyiz. Ne acı. Zencilerin kavgası. Amerikalı bir zenci romancı arkadaşım var. Dünyaca tanınmış çok ünlü bir yazar. Bir gün zenci sorunu üstüne konuşuyorduk. Şöyle bir soru atıldı ortaya. Bugün Afrika Avrupa'nın yerine geçmiş olsaydı, uygarlıkta, ekonomide böyle geride değil de Avrupa'dan ileride olsaydı, uzaya ilk olaraktan Afrikalılar gitselerdi, karaları böylesine küçümsemek kimsenin aklından geçer miydi? Bir olaya tek yönden bakmak ne kadar doğru olursa olsun biraz bağnazlıktır. Irk ayrımının elbette ki başka bin türlü sebebi var. Her birisi de önemli. Ama bunun bir ekonomik sorun olduğunu, bir sömürü olduğunu bilimsel kafayla düşünen herkes bilir. Afrika, uygarlıkta, ekonomide Avrupa kadar ileri olsaydı, karaları küçümsemek kimsenin aklından geçmezdi. Ekonomik eşitlik olduğundan renk eşitliği de olacaktır. Sömürgecilik bir efendiler ve köleler dünyası yaratır. Efendi insanlar, köle insanlar. Efendi milletler ve köle milletler. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan silahlı sömürgeci devresi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilen kompradorluk devresi. Kompradör burjuvası sömürgeciliğin her çağında olmuştur. Sömürgeci askerlerinin en büyük dayanağı kompradorlar olmuştur. Ama şimdiki sömürgecilik bütün gücünü kompradorlardan almaktadır. Yüzyıllardan bu yana kara derililerle köle oldukları, köle kalacakları durmadan telkin edilmiştir. Yönetici sınıfların zenci kültürünü yok etmek için yapmadıkları kalmamıştır. Onların kültürlerini yıkmak, kişiliklerini ellerinden almaktır. Çağlardır Amerikalı beyazların zencilere yaptıkları budur. Öyle bir zenci tipi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır ki, manevi köle, dört başı mamur bir köle. Bu sıcağa kar mı dayanır? Bu yıkıma, bu kadar horlanmaya, bu kadar ezilmeye insanoğlu nasıl dayanır? Zencilerin Amerika'da baş kaldırması, köleliğin hiçbir zaman sürdürülemeyeceğinin bir tanığıdır. Gerçekten yüzyıllardan bu yana her yönüyle köleliğe alıştırılmaya çalışılan zenciler, köleliklerini kabul etmeliydiler. Amerika zencilerinin ayaklanışları, insan soyunda köleliğe karşı büyük bir direniş gücünün varlığını tanıklar. İnsanlar sonuna kadar, hangi şart içinde olurlarsa olsunlar, köle edilemezler. Sömürcülüğe karşı ilk tokadı Amerika'nın yüzyıllardır köleleştirilmiş kara derili emekçileri attı. Çağımızda Vietnamlılar insanca direnmenin ne kadar büyük ve kahraman insanlarıysalar, insanlık tarihinde ne kadar onurlu bir çığır açmışlarsa, zenciler de öylesine açmışlardır. Türkiye'deki Amerika'nın şartlandırılmış köleleri, kompradorlar ve onların uşakları, vatan hainleri bağımsızlıktan yana olanlara, köleliğe, sömürgeciliğe karşı olanlara diyorlar ki, siz Türkiye'yi Amerika'dan ayırıp Rusların emrine sokacaksınız. Çabanız bu. Bir milletin bağımsız yaşayabileceği bile gelemiyor bu alçakların aklına. Kültürü yozlaştırılan, beyinleri yıkanmış bir sürü satılmışın her gün yaratıldığı, bir komprador köle bölüğünün boyuna güçlendiği Türkiye'de de insanlar Amerika zencileri gibi sömürücülüğe ve köleliğe karşı koyacaklardır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Türkiye ne bir Vietnam'dır ne de bir zenciler topluluğudur. Yeryüzünün en büyük imparatorluklarından birisini kurmuş bir soyun çocuklarıdır Türkler. Türkler, Koca Sinan'ı, Yunus Emre'yi, Nasreddin Hoca'yı, Mustafa Kemal'i, Nazım Hikmet'i yetiştiren bir büyük kültürün sahibidirler. Yani bir büyük kişiliğin. Hiç birbirimizi aldatmayalım, yalan olur, ayıp olur. Şimdi burada sakız olmuş gerçekleri 1001. kere sayıp dökmeyelim. Türkiye sömürülen, bağımsızlığını yitirmiş, kültürü yozlaştırılmaya çalışılan, Amerika'nın fiili işgalinde bir memlekettir. Gerisini siz benim külahıma anlatın. Amerika kendi içindeki köleleştirmeye çalıştığı zencilere nasıl davranıyorsa, dünyadaki işgal ettiği toprakların insanlarına da 5 aşağı 5 yukarı böyle davranıyor. Tabii geride kalmış memleketlerin insanlarına. Vietnamlılara, Türklere, Yunanlılara. Bu efendilerin kölelere karşı davranışıdır. Bu davranış tarih boyunca çok az bir değişiklik göstermiştir. Zencilerin Vietnamlıların önderliğinde dünya kölelikten kurtulmaya doğru gidiyor. Dünya zincirlerini kırıyor. Darısı öteki bağımsız insanların başına. Darısı bizim başımıza. Bu bir kara beyaz dövüşü değil. Bu efendi ile kölenin dövüşü. Emekçi ile patronun dövüşü. Sandıklı demokrasi. Bir varmış bir yokmuş, zamanında bir padişah varmış. Padişahın adamları gelmişler demişler ki, padişahım demişler, halk vergiden çok şikayet ediyor, sızıldanıp duruyorlar, ne yapalım? Padişah düşünmüş, padişahtır bu, düşünür. Varın gidin demiş, bir o kadar vergi daha alın. Padişahın adamları gitmişler, bir o kadar vergi daha almışlar halktan, gelmişler padişaha. Padişah sormuş, ne yapıyor sızlayan halk, adamlar? Hiç sorma padişahım demişler, sorma ki sorma, halkın iki gözü iki çeşme. Bütün memleket feryadı figana boğulmuş. Halkın ne üstünde üst, ne başında baş, bir günlük yiyecek ekmekleri bile yok. Padişah gazaba gelmiş, padişahtır bu, gazaba gelir ya. Gidin demiş, şu mendebur halktan bir misli daha vergi alın. Adamlar çarnaçar gene gitmişler. Gene bir misli daha vergi almışlar. Padişah sormuş, halkın durumu nasıl? Gene sızlanıyor, ağlıyorlar mı? Yok padişahım demiş adamlar. Bir mucize oldu. Biz bu vergiyi de alınca halk oynamaya başladı. Halk değil, 4 kol 1 çenge. Şimdi çıkın sokağa, şenlikten, şadımanlıktan geçilmiyor. Gülen gülene, göbek atan atana. Ölüler bile ayağa kalkıp göbek atmaya başladı. Padişah gülmüş, padişah bu güler ya. Kıssadan hisse. Kıssadan hisse alınsaydı, şu yeryüzü cennet olur, kurtla kuzu yayılırdı. 27 Mayıs'tan sonra bir anayasa yapıldı, seçimlere gidildi. Gene Türkiye'de oturan burjuvalar takım taklavatlarıyla iktidara geldiler. Bu Türkiye'de oturan burjuvalar hep halkı köle saymışlar, kendilerine hep efendi olmuşlardır. İşçi Partisi de bu sıralar kuruldu. İşçi Partisi, vay anasını, kölelerin partisi, vay anasını. Olacak iş değil, dünya tersine mi dönüyor? Kaynar sular döküldü Türkiye'de oturan burjuvaların başına. İşçi Partisi'ni kapatmaya kalktılar. Baktılar ki olmuyor. Anayasa yol vermiyor. Aman ha, olacak iş mi? Kim yapmış bu anayasayı? Ne acayip bir anayasa bu. Anayasa izin vermiyorsa, var olsun taşlı sopalı saldırılar. O gün bugündür Türkiye İşçi Partisi'nin başına taş sopa yağıyor. Aydınlar söylüyor, akla erenler söylüyor, herkes söylüyor. Bu anayasa dışına düşmektir. Anayasaymış, baba yasaymış, adamın aklı bile almıyor. Ben sandıktan çıktım. Var mı bana yan bakan? Diyor da başka bir şey demiyor. Sandıktan çıkmayı padişah olmak sanıyorlar fıkaralar. İşçi Partisi'ne saldırılarla birlikte kanunsuzluklar gırla gitti. Demokrasi yerine en korkunç bir faşizm uygulandı. İşçilere, düşünce adamlarına korkunç yüz karası baskılar uygulandı. Türkiye utanç verici bir ortama sürüklendi. Milletin gözünün içine baka baka üs değil tesis et dediler. Türkiye'yi 50 bin askeriyle işgal etmiş Amerika'ya müttefik adı verdiler. Her şeyiyle, her yönüyle bir yalan, bundan dolayı da korkunç bir sömürü, bir memleketi bütün sağlıklı varlıklarıyla imha düzeni kuruldu. Dünyanın hiçbir memleketinde ve dünyanın hiçbir çağında hiçbir insan Türk milletine yapılan bu kötülükler kadar korkunç kötülüklerle karşılaşmamıştır. Dünyanın hiçbir memleketinde Hitler Almanya'sında, Franco İspanya'sında, Salazar Portekiz'inde Babeuf toplatılmamıştır. Tam 170 yıl sonra Fransız düşünürü Babeuf'u toplatmak şerefi Türk burjuva iktidarına nasip olmuştur. Artık bundan böyle 20. yüzyılın insanların karşısına göğsümüzü gere gere açık alınla çıkabiliriz. Biz Babeuf'u toplatmış bir demokrasinin insanlarıyız diye. Bu onur payı bir millete yeter de artar bile. Rekorların en güzeli. Sonra bizim demokrasimizde Lenin, Marx, Engels toplanır, Plahanov toplanır, Kazankatis toplanır, Che Guevara toplanır, Ali Faik Cihan toplanır, toplanır oğlu toplanır. Önüne gelen, aklına esen, elinin erdiği, gözünün gördüğü her kitabı toplar. Kitap değil mi? Toplanmak için yazılmıştır. Bu sandıklı demokrasi bir milletin yetiştirdiği en büyük şairin, Nazım Hikmet'in kitaplarını da toplar. Sandıklı demokrasi, Fransa Kültür Bakanı André Malraux'un Umut adlı romanını da toplar. Sandıklı demokrasiyi uygulayanlar ne bilsinler? Malraux'un kim olduğunu. Bakmışlar ki romanın adı Umut, Umut'ta bir komünistlik kokusu var, hemen bir emir, toplatmışlar kitabı. O da doğru dürüst bir adamsa, bir kültür bakanıysa, kitabının üstüne böyle komünistlik aşılayan sözcükler yazmasın. Sandıklı demokrasi kitapları okumaz ki. Kitap okursa komünist olur. İnsan kitap okur mu? Ne ayıp şey. Durup dururken bizim sandıklılar ne demeye komünist olsunlar? İşi yüze yüze kuyruğuna getirdik. Önce sızlandık, sonra ağladık. Şimdi toptan koskoca bir millet, el ele tutuştuk, sandıklı demokrasinin karşısında göbek atıyoruz. Dört kol bir çengi. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Şıkır ha şıkır, şıkır ha şıkır. Allah düşmanın başına bile böyle bir belayı vermesin. Allah hiçbir milleti böyle bir talihsizliğe mahkum etmesin. Amin, şıkır da şıkır. Bir haftalık dergi çıkartırız. Birkaç kişiyiz. Düşüncelerimizi söyleriz. Öyle çok sert de değil. Hiçbir zaman karşımızdaki burjuva yazarlarının insanlık seviyelerine, sövme saymalarına düşmeden. Bu dergi 1,5 yıldır çıkar. 1,5 yılda bilmem kaç mahkeme açılır hakkımızda. Ve 175,5 yıl hapsimiz istenir. İşin yoksa taşın dur savcılığa, taşın dur mahkemelere. Diyeceksiniz ki idamınızı istemediklerine şükredin. Diyeceksiniz ki beterin beteri var. Diyeceksiniz ki bunun adı sandıklı demokrasidir. Diyeceksiniz ki bir yiyin bin şükretin Morrison firmasının eski mümessilinin sandıklı iktidarına. Çok şükür, çok şükür. Şıkır da şıkır. Çok şükür, çok şıkır, şükür şıkır.
Aslını yitirenler. Geçenlerde Aksaray meydanında bir kavgaya rastladım. Kavgacılardan biri orta yaşlı bir işçi, öteki bir üniversiteli gençti. Kavgacıların başına da 20-30 kadar insan toplanmıştı. Orta yaşlı işçinin hali yürekler acısıydı. Sakalları uzamış, avurtları çökmüş, gözlerinin feri gitmişti. Dişleri ağzında tek tüktü ve eğri bürü kapkaraydı. Uzun boynu besinsizlikten daha uzamış, bir deri bir kemikliğin acıklı hüznüne bürünmüştü. Orta yaşlı işçinin giyiti de köpeklere ziyafet. Pantolonu yer yer yırtılmış, paçaları salkım saçak. çorapsız ayakları ayakkabılarının ucundan dışarı fırlamış, üniversiteli 2 dirhem 1 çekirdek son modaya göre giyinmiş, saçları taralı, gömleği naylonun en güzeli, çizgili giyitleri pırıl pırıl ütülü, kravatı yakasına soktuğu mendilinin renginde, üniversiteli genç öfke içinde. Ben uzaktan bir tartışma olduğunu anladım. Gene diye düşündüm. Bir burjuva oğlanı işçilerden birini yakalamış, ver yansın ediyor. Şu genç kuşağın okumuşu sağcı olunca çok acayip oluyor. 20. yüzyılda sömürülen bir ülkenin gencinin sömürücülerle birlik olması alçaklığın da alçaklığı. İnsan dünyada her suçu, her alçaklığı bağışlayabilir ama çağımızda genç bir insanın sömürgecilikle birlikte oluşunu bir türlü yutamaz. Sömürgeci Fransa'nın gençliğine bakın, sömürgeciliğe, eşitsizliğe karşı ayaklanmışlar da sömürülen bir ülkenin genci sömürücü kulluğu, köpekliği yapıyor. İnsan soyunun katmerli yozlaşmışlığı, insan soyunun en şerefsiz yaratığı. Derken yüreğime su serpildi, genç adam işçiye çıkışıyordu. Sana mı kaldı milyonerleri savunmak diye bağırıyordu. Şu üstüne başına baksana adam. İşçinin elinde dizci, gazetelerden biri var ve işçi kardeşlerimiz NATO'ya hayır diye yazı yazan gençlere ateş püskürüyordu. Üniversiteli genç öfkeden deli divane olmuştu. Bu NATO diyordu, senin o ayağındaki yarım ayakkabı yarım kalsın diye kurulmuştur diyordu. İşçi, dinimiz Allah'ımız diyordu. Delikanlı, sömürücülerle birlik olmak asıl dinsizlik, Allahsızlıktır diyordu. Milyonlarca Anadolu köylüsünü aç yoksul bırakmak, milyonlarca yoksulu soyaraktan onların bir lokma ekmeğini sömürgeciye götürüp vermek ve buna yardım etmek Müslümanlık değildir. Sömürücüye fakir fukaranın dinini kalkan etmek kafirliğin de kafirliği, alçaklığın da alçaklığı. Sömürgecilerin ve onların işbirlikçilerinin, yani şu gördüğün zenginlerin dini sömürmeleri, dini menfur emellerine alet etmeleri cinayettir. Şu kılık kıyafetine bak. Ben araya girdim, delikanlıyla işçiyi kollarına girerekten kalabalıktan çıkardım. Kavga etmeyin dedim. Belki anlaşırsınız. Siz ikiniz anlaşamazsanız bu sömürü düzeni sürer gider ve bu adamın hali peri perişan sürer gider. Bu işçinin üstü başı yoksul da kafası yoksul değil mi? İşbirlikçiler sömürgecilerin kulları, köpekleri ve insanların işçilerin kafalarını yoksul bırakmak isterler. Yoksul insanın çoğunun kafası da yoksul bırakılmıştır. 100 yıldır sömürgecilerin büyük çabası yoksulların beyinlerini yıkama, onların kafalarını yoksul bırakmadır. Delikanlı işçiye çok kızmıştı, eli ayağı titriyordu. Benim tuzum kuru diyordu, dövüş senin üstüne oluyor. Sen, seni bu hale getirenlerden yana oluyorsun. Bu dünyanın en basit gerçeğini anlamayacak ne var? Onun 30-40 apartmanı var, senin gece kondun bile yok. Onun sofrasında kuş sütü eksik olmaz, sen bir kuru ekmeği bile bulamazsın. Senin cebinde 5 kuruşun yok, onun milyonları yatar bankalarda. Hem de İsviçre bankalarında. Bunu anlamayacak ne var? Senin üstüne başına bak, bir de benim üstüme başıma bak. İşçi gözlerini fal taşı gibi açmış, Allah diyordu, dualar okuyor, 4 bir yana üfürüyordu. Allah Allah, senin taksiratımızı bağışla. Delikanlı coşmuştu. Allah'ın güzelliği, varlığı insan emeğindedir. İşçi kardeş, Allah'ın dinin güzelliği sömürücü aletliğinden değil, inancına bir şey demiyoruz. İnancın güzel ama Müslümanlık sömürücülük, din tüccarlarının, fakir fukaranın sömürülmesinin aleti olursa din ortadan kalkar. Gerçek Müslüman fakir fukaranın ekmeğinin karşısına sömürücüleri, ecnebi firmalarının kalkanı olarak da dini sürmez. Esas kafirlik budur. Delikanlı işçiyle konuşuyor, kızgın, gözü dönmüş işçi gittikçe yumuşuyordu. Delikanlıyla işçi kardeş kardeş barışmış, kol kola vermişler, habire konuşuyorlar, tartışıyorlardı. Ben onlardan ayrılırken, ikiniz anlaşmadan Türkiye'de ve dünyada hiçbir şey halledilmez dedim. Bütün yük güzel giyinmiş delikanlıya düşüyordu. Yoksul bırakılmış insanı elinden geldiğince uyaracaktı. Öfkelenmeden sabırla her genç bu kavgada işçinin, köylünün yoksulluğu, uyuşmuşluğu karşısında hiç öfkelenmeyecek bir Hazreti Eyüp sabrıyla emeğini, dinini, ailesini, milletini, sömürgecileri nasıl sömürdüğünü durmadan anlatacaktır. Bir de aslını yitiren haramzedeler var. Satılmış, işçiye sırt dönmüş sendika ağaları, sömürücü Amerika'nın kulluğunu yapan işçi sınıfının sınıflığını inkar eden, sınıf savaşını inkar eden, kör olası gırtlaklarına fazla birkaç sömürücü kuruşu girsin diye patron köpekliği yapan, onlar bugün de yarın da sağken, ölüyken de, milletçekte, çocuklarınca da lanetlenmiş kişilerdir. İnsanlar bir gün onlardan o kadar iğreneceklerdir ki yüzlerine tükürmeyi bile kendilerine yediremeyeceklerdir. Yalnız burada benim onlara bir iki sözüm var. Siz de bir zamanlar işçiydiniz, köylüydünüz efendiler. Siz de bütün köylüler, işçiler gibi yoksuldunuz efendiler. O yoksullar ananızdı, babanızdı efendiler. Siz o yoksulların yoksulluğunu sattınız. Siz ananızı, babanızı, kardeşlerinizi sattınız efendiler. İnsanlığın bütün laneti üstünüze olsun efendiler. Aslını yitiren haramzedeler. Yağmurdan kaçanlar. Türkiye'de yılda 1 milyona yakın nüfus artışı var. Bu artışı besleyecek toprak da yok. Toprak beslenemiyor, aşınmalardan dolayı, ormanların yok edilmesinden dolayı da topraklarımız her gün öldürülüyor. Şu dünyada herkes biliyor ki çağımızda topraklar da bakım ister. Bakılmayan toprak üstündeki insanları beslemez. Beslenmeyen inek gibi beslenmeyen inek süt vermez, ölür. Çağımızda artık büyük bir toprak bilimi doğmuştur. Toprağa bakma bilimi doğmuştur. Şimdi bir memleketin uygarlığı toprağına ne kadar yapma gübre attıysa ölçülür. Toprağına en çok gübre atan memleket en uygar memlekettir. Bir de uygarlık toprak aşınmasının önüne geçiş oranıyla ölçülüyor. Milletler toprakları diriltmek için baraj üstüne baraj yapıyorlar. Orman üstüne orman dikiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Ormanları yok ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Süs barajları kuruyoruz. Ve bu oyuna nüfus artıyor. Nüfus artışının bir başka yönü daha var. Köylünün elindeki toprak miras sebebiyle boyuna parçalanıyor. Bundan 20 yıl önce bir ailenin elinde 100 dönümlük bir toprak varsa, bugün bu toprak 10 parçaya bölünmüş. Her evin elinde ancak 10 dönümlük bir toprak parçası kalmış. 10 dönümlük bir toprak parçası da toprak o kadar verimsizdir ki bir köylü evini besleyemez.